Ayrım 17, sayfa 137. Narsisizm ve cinsellik. Narsist kişi aslında kendi anne ya da babasının narsisizminin bir ürünüdür. Yani vaktiyle anne ya da babası onu kendi uzantısı olarak algılamış olduğu için kendisi de diğer insanları öyle algılar. Bu nedenle iç dünyasında meydana gelen derin boşluğu diğer insanlarla veya nesnelerle doldurmaya çalışır ve bunun adının cinsellik olduğuna inanır. Birlikte olduğu insanı vaktiyle anne ya da babasının kendisini sevdiği biçimde arzular. Dolayısıyla cinsellik yaşadığı partneri onun ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. Partnerinden kendine ilgi göstermesini ve isteklerinin karşılıksız yerine getirilmesini bekler. Beklentileri bazen cinsel sapkınlıkları içerebilir. Bazen partnerini yalnızlığından kaynaklanan gerilimi boşaltabileceği bir cinsel nesne gibi görebilir ve cinsel ilişki sırasında onun gerçeklerini düşünmeksizin yalnızca kendi ihtiyacını karşılamaya çalışabilir. Bu nedenle narsist kişi cinsel hayatında beklediği hazzı bir türlü alamaz. Birlikte olduğu kişiyi de mutsuz eder. Dolayısıyla böyle bir cinsel beraberlik, mastürbasyondan pek farklı olmayan, paylaşma duygusunu içermeyen ve duyguların arka plana atıldığı bir eylem haline gelebilir. Bebeğin ona doyum sağlayan anne memesini kendi bedeninin bir parçası gibi algılamasına benzer bir şekilde narsist kişi de partnerinin cinsel organlarını kendi bedeninin bir uzantısıymışçasına görebilir. İstekleri olmadığında sözlü saldırılar, sinir krizleri, duygusal, fiziksel ya da cinsel taciz ile tepki verebilirler. Fiziksel, sözel, psikolojik ve cinsel tacizin her çeşidi söz konusu olabilir. Narsistik kişilik bozukluğu özellikleri gösteren kişi, cinsel tacizi açıkça ya da örtülü bir biçimde gerçekleştirebilir. Örtülü cinsel taciz etrafını kontrol altında tutmaya yöneliktir. Sigmund Freud, narsisizmi, dış dünyadan soyutlanan cinsel enerjinin egoya yönlendirilmesi şeklinde açıklamıştır. Yani cinsel enerjinin büyük bir depoda toplanır gibi egoda toplanması ve daha sonra diğer insanlara veya nesnelere yönlendirilmesi, fakat kolaylıkla tekrar soyutlanarak egoya yönlenmesi durumudur. Freud, narsizm ile eşcinsellik arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu düşünmüştür. Çünkü narsist kendisine yaptığı cinsel enerji yatırımının olmak istediği gibi olana, bir zamanlar olduğu gibi olana, kendisine benzeyen hemcinsine yöneltebilir, bunun sonucunda ortaya eşcinsel bir yönelim ortaya çıkabilir. Kernberg, 1995, bu duruma eşcinsel ikiz adımı verir. Ancak Kernberg sadece eşcinsel ikizden değil, heteroseksüel ikiz durumundan da söz eder. Yani narsist kişi bilinç dışı bir fantezi olarak kendi bünyesine katmak istediği özelliklere sahip olan bir karşı cins partneri de narsistik yatırımın nesnesi sayabilir. Narsistin cinselliği, hazın paylaşılması, sevginin bir ifadesi veya ruh ve beden bütünleşmesi olarak yaşanamaz. Narsist için cinsellik bir savaştır, bir sınavdır, bir mücadeledir. Çünkü narsist tam ayrışamamıştır, tam birleşememiştir ve içinde ötekini tahrip etmenin değişik tiplerini barındıran saldırgan bir cinsel enerji vardır. Narsistin cinselliğinde saldırganlığın çok özel bir yeri vardır ve cinsellik sadomazoşistik bir renktedir. Yeni bir nevi köle-efendi ilişkisi vardır. Ancak kölenin de efendi üzerinde bir gücü ve kontrolü söz konusudur. Sadomazoşistik ilişkinin sadist tarafının baskın olarak yaşanması, Kernberg'in habis narsisizm olarak tanımladığı ve bir ucu antisosyalliğe kadar dayanan yapılarda sık görülen bir durumdur. Sadomazoşistik ilişkinin mazoşist tarafının baskın olarak yaşanması ise kapalı narsizm olarak tanımlanan utangaç, içe çekilmeci ve yetersizlik duyguları içindeki yapılarda sık görülen bir durumdur. Mazoşistik patolojide cinsel doyuma ulaşmak için acı, boyun eğme ve aşağılanma durumlarını yaşama zorunluluğu bilinç dışı bir cezadır. Narsist kişilerde cinsel başarı fetih ihtiyacını tatmin eder. Arzu nesnesinin değerini düşürmeye yönelik bilinç dışı süreç işlemeye başlar ve sonuçta hem cinsel heyecan hem de kişisel ilgi hızla ortadan kalkar. Ancak Kernberg'in dediği gibi tüm olgun ve sağlık cinselliklerde narsistik ciğerlerden parçalar vardır, olmalıdır. Tüm cinsellikler bilinç dışı öteki ile bir olma fantazisinden beslendikleri ve bilinç dışı ötekini içe alma özelliklerine sahip oldukları için bir dereceye kadar narsisistik yapıdadır. Yani her sağlıklı cinsellikte cinsel fantezilere ve onların odağındaki aykırı renklere yer vardır. Narsist kişilikler cinsel heyecanlardan kolay kolay vazgeçemezler. Çünkü merak, ayıp, yasak ve günah dörtlemesinden güdülenen cinsel haz çarpılmış yollar ile sağlanmaya çalışılır. Chasseguet, Smirgel, narsisizmde tüm aşk ve sevgi değerlerinin dışkıya çevrilmesine dair bilinç dışı bir arzu olduğunu öne sürer. Kernberg'in, Glaser'in ve Chasseguet'in, Smirgel'in narsistik kişiliklerinin cinselliklerinde hakim oldukları düşündükleri saldırganlık, birlikte oldukları partneri tüketmeye, yormaya, kaçırmaya ve bitirmeye yönelik yapıdadır. Ayrıca narsist kişilerde partnerinin bedenine yönelik olarak ilgisizlik, duyarsızlık ve acımasızlık ortaya çıkabilir. Cinsel birleşme bir tarafın tamamıyla kaybolduğu, bedeninin veya beden parçalarının avlandığı bir av partisine, bir fetihe, bir sınava, bir savaşa veya saldırıya dönüşebilir. Bazı durumlarda fetişler ortaya çıkabilir. Narsist kişiler genellikle ilişkilerinin başlangıcında hiperseksüel veya yüksek libidolu kişiler gibi görünürler. Ancak ilişkileri ilerledikçe veya sıradanlaştıkça partnerlerine yönelik ilgileri azalabilir. İlişkide daha önce gözlerine batmayan ayrıntılara takmaya başlayabilirler. Partnerlerine yönelik yoğun eleştirel bir tutum takınabilirler. Partnerlerinin kadınlığını veya erkekliğini, bedenini ve davranışlarını aşağılama eğilimine girebilirler. Yukarıdaki durumlardan kurtulmak için partnerlerini cinsel fantezilerindeki rollere sokmaya çalışabilirler. Partnerlerini sapkın fantezilerini sahneye koymaya zorlayabilirler. Alternatif partnerler aramaya başlayabilirler ve yaşadıkları ilişkilerde hem kadın hem erkek, hem çocuk hem ebeveyn olmak isteyebilirler. Narsistin cinselliği bazen soğuk ve anorgazmik niteliklere bürünebilir. Bu durumda vajinal kuruluk, erken boşalma, sertleşme sorunları veya geç boşalma gibi cinsel işlev bozuklukları ortaya çıkabilir. Hatta bazı kişilerde seksüel eğilimler bile ortaya çıkabilir. Yoğun mastürbasyon, narsistin cinselliğinin vazgeçilmez bir öğesidir. Mastürbasyon, narsist kişinin bedenini ikinci plana atarak kendini tanrı gibi gördüğü iç dünyasına ulaştığı bir cinsel has ve doyum aracıdır. Bir fantezi aracıdır. Ancak insanların cinselliklerinde vazgeçilmez bir yeri olan fantezi kurma, narsist kişiliklerde cinselliğin ana yapısını meydana getirebilir. Bu durumda bir partnerle birlikte yaşanan cinselliklerde cinsel uyarılmanın, alınan cinsel hazın veya orgazmın oluşabilmesi için sevişme sırasında gözler kapatılır ve çoğunlukla sapkın özellikler gösteren fantezilere kayılır. Cinsel uyarılmanın veya doyumun eksik kalan taşları sadistik ve mazoistik özellikteki fanteziler ile doldurulmaya çalışılır. Yani gerçekte narsistik kişinin bir partnerle sevişmesi de örtük bir mastürbasyondur. Narsistin cinsel fantezileri yatakta beraber sahneye konan bir oyuna dönüşebilir. Narsist kişi bu oyunda partnerini bir rejisör gibi yönetebilir. Onun üzerindeki baskıyı arttırabilir. Onun istek ve tercihlerini tamamen görmezden gelebilir. Sadistik yönü ağır basan fanteziler, tecavüz, taciz, röntgenleme, teşhir etme ve fetiş nesneleri içerirken, mazoşistik yönü ağır basan fanteziler ise pasif kuran rollerini içermektedir. Sam Vaknin, Narsistin Eşi adlı makalesinde ancak kendisini ve gerçeklik kavrayışında ciddi bozulmalar olan insanların narsist bir insanla hayatlarını paylaşabileceğini anlatır. Yani narsist kişinin küçümseyici ve aşağılayıcı tavırları, kabul edilebilen ve ona olan hayranlığı giderek artan kişiler narsist bir kişiyle ilişkisini sürdürebilir. Çünkü beraberlik ancak partnerin kendi varlığını bir tarafa itmesi, umutlarından, beklentilerinden, hayallerinden, cinsel ve ruhsal ihtiyaçlarından vazgeçilmesiyle sürdürülebilir. Vaknin'in deyimiyle bu ikili birlikte ölümcül bir dansı sürdürdüler. Bu böyle bir danstır ki her iki tarafta birbirine şekillendirir. Birinin itaati diğerinin üstünlüğü ya da birinin mazoşizmi diğerinin sadizmini besler. Beraberliğin giderek tırmanan enerjisi şiddete kadar varabilen saldırganlığıyla ulaşabilir. Kendilik psikolojisinin kurucusu olan Heinz Kohut, Viyana'da doğdu. 1939 yılında Nazilerin Avusturya'yı işgal etmesinden sonra İngiltere'ye, sonra da Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. Chicago'ya yerleşen Kohut, Chicago Üniversitesi'nde psikiyatri ve nöroloji ihtisas yaptı. 1949 yılında psikanaliz eğitimini tamamlayarak Chicago Psikanaliz Enstitüsü'nde çalışmaya başladı. Serbest analist ve eğitim analisti olarak çalışan Kohut, psikiyatri alanında dersler verdi. Kendilik psikolojisi adını verdiği, tamamen kendine özgü bir kuramsal yaklaşım ile bir psikanaliz rengi oluşturdu. Kohut, kendilik ve nesne ilişki ihtiyacının çocukluk döneminde sona ermediğini, tüm yaşam boyunca devam ettiğini savunmaktaydı. 1964-1965 yıllarında Amerika Psikanaliz Cemiyeti Başkanlığı'nı yapan Kohut, 1965 yılından itibaren Uluslararası Psikanaliz Cemiyeti'nin başkan yardımcılığını yaptı. 1981 yılında kansere yakalandı ve 68 yaşında hayata gözlerini kapadı. Kohut'a göre gelişim sürecinde kendilik bütünlüğünün oluşması ve tamamlanması için çocuğun temel gereksinimlerinin karşılanması gerekir. Bu gereksinimler aynalanma, idealize etme, optimal kırılma şeklinde sıralanabilir. Çocuğun aynalanmaya ve yansımaya gereksinimi vardır. Bu çoğunlukla annenin gözüyle sağlanır. Yani anne baba çocuğa ayna tutar. Onun için daima orada hazırdırlar. Ve o anda ona gerçekte kim olduğunu yansıtırlar. Çünkü tüm çocukların yaşamın ilk 3 yılında takdir görmeye, ciddiye alınmaya ve kabul edilmeye gereksinimi vardır. Bunlar temel narsistik malzemelerdir. Aynalanma. Çocuğun davranışlarının karşıdaki tarafından sanki tıpkı kendisiymişçesine kabul ediliyor olmasıdır. Çocuk sanki aynada kendisini izliyormuşçasına karşıdakiyle tıpkı ve aynı bir beraberlik yaşar. Çocuk yeteri kadar aynalandığı zaman anne ve babayı memnun etmek zorunda değildir. Sağlıklı bir kendilik geliştirme olanağı bulur. Kendini hem iyi hem de kötü özellikleri olan bir varlık olarak kabul edebilir. Bir nesneyi gerçekten sevebilir. Temel saldırganlık güdülerini nötralize edebilir. Bağımsız olma arzusu anne ve babası tarafından tehdit olarak algılanmaz. Kıskançlık, öfke, cinsellik, karşı koyma gibi temel duygularını yaşama ve ifade etme hakkını kendinde görebilir. Çocuğun gelişim evresindeki bu gereksinimleri yeterince karşılanmadığında ileriki yetişkinlik yaşamında bu aynalanma ihtiyacını ilişkilerinde karşılamaya çalışacak ve yeteri kadar karşılayamayınca ruhsal ve bedensel sıkıntılar yaşayacaktır. Bunlar narsisizm, hayal kırıklıkları, acılar, boşluk duyguları ve anlaşılmamış yalnızlıklar şeklinde yaşanabilir. Ancak çocuk sürekli aynalanırsa, çocuğun her yaptığı, her söylediği sürekli karşılık bulur ve hiç kırılma yaşamazsa, her şeye sahip olduğunu sanan narsistik kişilik oluşabilir. Ayrıca çocuk coşkuyla babasının yanına gelir, bunu yaptım, şunu başardım derse ve baba bu coşkuya hiç ortak olmazsa veya karşılık vermezse, o zaman da çocuk duvara çarpmış gibi yara bere içinde kalabilir ve kendini değersiz hissedebilir. Bu duruma ters aynalanma denir. Ters aynalanan çocuklar ileri yaşamlarında bir şey söylemeye kolay cesaret edemezler. Tekrarlayan şekilde isteklerinin karşılanmaması durumunda çocuk enerjisini ve canlılığını kaybedecek ve kaygı ya da yoksunluk yaşayacaktır. Hatta aynalanma ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalan çevrelerini öfke ve kızgınlıkla protesto edeceklerdir. Bir de hiç aynalanmayan, yani ihmal edilen çocuklar vardır. Bu durumda kişi ileri yaşamında neyin doğru ya da yanlış olduğuna kolay karar veremez. Yaptıklarından bir türlü emin olamaz ve kendi değerlerini eksik bulurlar. Sürekli bir aynalanma ihtiyacı isterler. Ona yararlar, değer ararlar. İdealize etme. Hayalde mükemmel olarak canlandırmak demektir. Çocuğun karşısında kendisini onun yanında iyi ve değerli hissedebileceği birinin olduğuna ilişkin bir duygu taşımasıdır. Ona duyulan hayranlık ve mükemmellik duyguları ileride kişinin kendilik idealinin oluşmasını sağlar. Bu gereksinimin karşılanmaması halinde ise kişi ileride kendisini eksikli, güvensiz ve ilişkilerinde kendisini ve karşısındaki değerli olarak algılamayan bir konumda hissedebilir. Optimal kırılma. Bazen anne babalar çocuklarına optimal kırılma yaşatmalıdırlar. Sürekli aynalamak yerine zaman zaman onları gerçekle yüzleştirerek sabretmeyi ve tahammülü öğretmeliler. Çocukların her istedikleri her zaman ve anında olmamalıdır. Aile bunu zaman zaman yapmalıdır. Böylece çocuğun kendine ait bir değer içgörüsü oluşacaktır. Ve aynalanmadığı zamanlarda da buna tahammülü olacaktır. Heinz Kohut, çocuklukta bu tür gereksinimleri sağlayan kişilere kendilik nesneleri adını verir. İnsanların hayatın evrelerine göre yaşam boyu kendilik nesnelerine gereksinimleri vardır. Terapi sürecinde danışanlar terapistlerini kendilik nesnesi yapabilirler. Hatta terapistlerini kendi çocukluklarında sahip olamadıkları ideal bir ebeveyn konumuna, idealize edilmiş ebeveyn imagosu oturtmaya çalışırlar. Terapilerde işleyen aynalanma ve idealize etme aktarımları olmak üzere iki temel aktarım şekli vardır. Aynalanma aktarımında hastanın yaşadığı düşük kendilik saygısı, utanç, depresyon ve hastalığı duyguları nedeniyle bu değersiz yan kendi tarafından beslenemez ve değer bulamaz. Ve bu nedenle terapide terapisten alacağı değer duygusu üzerinden kendi büyüklenmeci ve teşhirci yanını gündeme getirebilir. Küstahça tavırlar, küçük görme, küfürlü konuşmalar, terapisti takmayan havalar, kendini beğenen, jest ve mimikler genelde bu tür büyüklenmeciliğin örneklerindendir. İdealize etme aktarımında ise hasta terapistinden güçlülüğü ve kusursuzluğu bekler ve kendi düşük değerinin böyle biriyle birlikte olmakla değerleneceğini hayal eder. Danışan idealize ettiği ve kendilik nesnesi olarak algıladığı terapistin güçlü ve kusursuz kişiliğini içine alarak dönüştürerek içselleştirir ve böylece kendi mükemmelliğine ve kusursuzluğuna ulaşır. Danışan terapisti güçlü, mükemmel ve tıpkı kendisi gibi hisseden, onu her haliyle seven biri olarak görmek ister. Kohut, narsistik bozuklukları gelişimsel duraklamaların bir sonucu olarak ortaya çıktığını savunmuştur ve narsisizmi kendilik bozukluğunun ana yapısı olarak tanımlamıştır. Kohut'a göre diğer kişilik bozuklukları narsistik kişilik bozukluğunun değişik görüntüleridir. Masterson ve Kernberg'e göre de ana yapı borderline yapıdır. Diğer kişilik bozuklukları borderline kişilik bozukluğunun bir yansımasıdır. Borderline kişilik ve narsistik kişiliklerin arasındaki karşılaştırma söz konusu olduğu zaman, borderline kişilik bozukluğunun nedeni olarak ihmal, narsistik kişilik bozukluğunun nedeni olarak da işgal ön plana çıkmaktadır. Aslında bu çok doğru bir bölünme değildir. İki patoloji grubunun kökeni içinde hem ihmal hem işgalden söz edilebilir. Borderline sınır kişilik bozukluğu. Borderline kişilik bozukluğunda kişiler arası ilişkilerde, kendilik algısında ve duygulanımlarda tutarsızlık ve belirgin dürtüselliğin olduğu sürekli bir örüntü vardır. Borderline kişilik bozukluğunun DSM-4 tanı ölçütleri şunlardır. A. Aşağıdakilerden 5'inin olması ile belirli, genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan kişiler arası ilişkilerde, benlik algısında ve duygulanımda tutarsızlık ve belirgin dürtüselliğin olduğu sürekli bir örüntüdür. 1. Gerçek veya hayali bir terk edilmeden kaçınmak için çılgınca çabalar gösterme. 2. Gözünde aşırı büyütme ve yerin dibine sokma uçları arasında gidip gelme, gergin ve tutarsız kişiler arası ilişkilerin olması. 3. Kimlik karmaşası. Belirgin olarak ve sürekli bir biçimde tutarsız benlik algısı veya kimlik duyumu. 4. Kendine zarar verme olasılığı yüksek, en az 2 alanda dürtüsellik. 5. Yineleyen intiharla ilgili davranışlar, girişimler, göz korkutmalar. 6. Duygu durumda belirgin tepkiselliğe bağlı instabilite, tutarsızlık, sabit olmama durumu. 7. Kendini sürekli boşlukta hissetme. 8. Uygunsuz, yoğun öfke ya da öfkesini kontrol edememe. 9. Stresle ilişkili geçici paranoid düşünce veya ağır disosyatif belirtiler. Disosyasyon, bilincin kişiye zor ve katlanılamaz gelen bölümlerinin bilinçten uzaklaştırılarak bunların zaman zaman ayrı bir şekilde faaliyete geçmesi durumudur. Sözcük olarak ayrılma, bölünme, kopma, çözülme gibi anlamlar taşır. Psikolojik açıdan ise kişinin zihninde yer alan duygu, düşünce, anı ve benzeri içerikleri geçici olarak kompartımanlaştırması, bir kenara koyması anlamına gelen bir mekanizmadır. Örnek olarak işkence görenlerde ya da ağır duygusal, fiziksel ve cinsel taciz yaşantıları olurken bunların hissedilmeyip sanki başkasına yapılıyor gibi algılanması verilebilir. Bu anlara ait hatıraların normalde hatırlanmayıp ansızın o anlar tekrar yaşanıyor gibi meydana çıkması görülebilmektedir. Borderline kişilik bozukluğunu anlamak ve klinik olarak değerlendirebilmek için Mahler, Kernberg ve Masterson'ın düşüncelerini iyi özümsemek gerekir. Bu nedenle aşağıda bu kuramcılara yer verilmeye çalışılmıştır.